Dokuzuncu ayrım.
Evet, halk evinde müzik ve İngilizce kurslarıyla kendini ve sosyal ilişkilerini geliştiren ergen yaştaki Gültekin, artık radyoda adını duyduğu bir kimseye mektup yazacak kadar kendine güveniyor. Mithat Enç'e mektup yazıyor. Bu bağlamda Mithat Enç'i 1909-1991 yılları arasında yaşamış, biraz tanıtma gereği duyuyorum. İlk öğrenimini 1923'te Gaziantep'te, orta öğretimini 1929'da İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamış ve İstanbul Darülfünun Hukuk Fakültesini kazanmıştır. Birinci sınıfın sonunda gözlerinden hastalanmış ve öğrenimini bırakmak zorunda kalmıştır. Sonra körlüğü kabullenmiştir. Daha sonra bir burstan yararlanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 1936'da lisans, 1939'da ise yüksek lisans diplomasını alarak Türkiye'ye dönmüştür. Döndükten sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nde dersler vermiş, 1950'de özürlü çocuklar için okul açmakla görevlendirilmiş, Ankara Körler Okulu'nun kurucu müdürlüğünü üstlenmiştir. 1952'de bu alana personel yetiştirmek için Gazi Eğitim'de özel eğitim bölümünü kurmuş ve 3 yıl bölüm başkanlığı yapmıştır. 1956'da Ford Vakfı bursundan yararlanarak doktora yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş, 1958'de çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye dönmüştür. 1958-60 arasında ODTÜ Eğitim Fakültesi'nin kurucu dekanlığına atanmış, 1960'da MEP Talim Terbiye Kurulu üyeliğine tayin edilmiştir. 15 civarında telif ve çeviri eseri vardır. Bunlardan Bitmeyen Gece kendi yaşam öyküsüdür. Şimdi sohbetimize dönelim.
İngilizce işi toparlandı. Hepsi bir sene içinde. Az çok okuyacak hale geldim. İşte bu arada Mithat Bey'le mektuplaşmaya başladım.
Mithat Enç'ten söz ediyorsunuz. Mithat Bey'le temasınız nasıl oldu? Onun varlığını nasıl keşfettiniz?
Radyoda duymuştum. Ona bir mektup yazdım. O da bana cevap verdi. Ondan sonra dostluğumuz başladı. Bu aşağı yukarı 44-45 yıllarıdır. Bana kendisinin okuduğu Reader's Digest dergisini yollardı. Ben de okurdum. Mithat Enç dışarıdan sınavlara girmemin mümkün olabileceğini söyledi bana. Talim terbiyeden izin çıkart dedi.
Peki siz ne yaptınız?
Görme özürlü olmama rağmen sınavlara dışarıdan girebileceğimi söyleyince ben kolları sıvadım. O zaman bu açık öğretim yoktu. Dışarıdan okul bitirme vardı. Herkes için vardı bu. Bütün sınıfların sınavlarına girerdiniz. İsterseniz birinci sınıfı geçerdiniz, isterseniz ikinci sınıfa. Ben toptan girerek geçtim üç sınıfı. Evvela ilkokul imtihanına girdim. İlkokul mezunu bile değildim. İlkokul diplomasını aldığımda 46 yılıydı. Demek ki 19 yaşındaymışım. Ama bu İngilizce öğrendikten, kabartma yazı sistemi, müzik öğrendikten sonra olan olay. Artık Türkiye'de bir şey yapmaya karar verdim o zaman. 19 yaşımda.
Tülay Hanım, durumun genel bir değerlendirmesini yaparak yabancı memlekete gidemeyeceğini anladı diye söze karıştı. Gültekin Bey, Tülay Hanım'ın söylediklerinin üzerine anlatmaya başladı.
Olmayacak, yani lüzum yok. Türkiye'de Mithat Bey'in tavsiyesine uydum. Sakın karşılaşacağın zorlukların hepsini birden hesap etme. Önünde ne varsa onu çöz. Yani ileride bu olur, ondan sonra işte bu olur, şu olur, daha ileride şu olur diye düşünme sakın derdi. Adım adım en ilkin karşılaştığın güçlüğü çöz. Ondan sonra ötekileri düşünürsün. Ve hakikaten daha kolay oluyor o zaman. Onun bu tavsiyesini hiç unutmam.
Gençlerin yaşamında ona yol gösteren, mentorluk yapan birinin olması ne kadar önemli. Ancak yol göstericilik hassas bir iştir. Dengeyi iyi kurmak gerekir. Söz gelimi kişinin yaşamının direksiyonuna oturarak onun yaşamının denetimini tümüyle ele almak şeklinde bir yol göstericilik zararlıdır. Kişiyi geliştirmez. Tersine onun özgürlüğünü elinden alır. O yüzden de bu tip bir yol göstericiliğe karşıyım. Kendi yaşamımda da bana yol gösterenler oldu ve onların yol göstermeleriyle seçimlerimi daha bilinçli yaptım. Öte yandan yol göstericilerimin olmadığı zamanlar ve alanlar da oldu. Bazı alanlar vardı ki konuşacak, akıl danışacak hiç kimse yoktu çevremde. Böyle zamanlarda da aklımın, bilgimin yettiği kadar seçimler yaptım. Seçimlerimin bazıları yanlışmış, daha sonra farkına vardım. Bunlar benim için deneyim oldu ama ne yazık ki bunların yanlış olduğunu hem kendime hem de başkalarına acı vererek öğrendim. Mithat Enç, kendi çektiği acıları genç Gültekin çekmesin diye ona mentorluk yaptı. Kendisini sevgi ve saygıyla anıyorum. Konuşmamıza şöyle devam ettik. İlkokul bitirme sınavına girmek için müracaat ettiniz. Nasıl aldılar sizi? Merak ediyorum. Bir odaya mı aldılar?
Bir odaya aldılar. Matematik sorusu sordular. Türkçe sorusu sordular falan. Ondan sonra hedefim ortaokul oldu. Yalnız ortaokula hazırlanırken mümkün olduğu kadar lise düzeyinde hazırlandım. Mesela tarihi lise tarihinden çalıştım. Çünkü birbirinin benzeri konular.
Değerli okurlarım, burada yeniden kendisinin yazmış olduğu kitaba döneceğim. Sınavlara girmeden önce bu kör genç nelerin farkındaydı, içinde neler oluyordu? Nelerin farkında olarak geleceğinin stratejik kararlarını veriyordu? Gültekin Yazgan'ın kitabını okurken, Atatürk'ün nutuğunu okurken düşündüklerim aklıma geldi. Atatürk büyük taarruza hazırlanırken neleri hesaba katıyordu, nelerin farkında olarak stratejisini ve planlamasını yapıyordu? Öncelikle Atatürk içinde bulunduğu durumu son derece gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendiriyordu. Bu değerlendirmeyi somut ölçütlerle yapıyordu. İçinde bulunulan durumda kendi gücünü, karşı tarafın gücünü, zamanın ne yönde etkisi olacağını, hangi yönde hazırlık yapması, ne kadar beklemesi gerektiğini akılcı bir yolla değerlendiriyordu. Dolayısıyla yaklaşımda büyük bir benzerlik vardı. Kitaba birlikte bakalım.
7 yıla yakın bir toparlanma döneminin sonunda bu amaçlara ulaşmak için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğumu hissediyordum. İzleyeceğim yolu belirlemek için durumumu ve değişik olasılıkları irdelemeye başladım. Müzik alanında mı eğitim görmeliydim? İçimde yatan besteci olmak hevesine ölçüde gerçekçiydi. Yarım yamalak armoni bilgisiyle mandolin ve akordeon çalmakla besteci olunamazdı elbette. Çok ciddi bir müzik eğitimi görmem gerekiyordu. Yurt içinde veya yurt dışında bir konservatuvara kabul edilip edilmeyeceğim konusu bir yana, bu yaşta, yani 18 yaşımda, başlayacağım uzun bir müzik eğitiminin istediğim amaca ulaşmamı sağlaması hemen hemen olanaksızdı. Öyleyse körlere geniş olanaklar sağlanan bir yabancı ülkeye giderek besteci olmak için eğitim görme düşlerimi unutmalı, müziği yaşamımı tatlandıran ve zenginleştiren bir yan uğraş olarak sürdürüp başka bir mesleğin yolunu tutmalıydım. Aklın gereği buydu.
Aklın gereği buydu. Bunu söyleyen kim? 18 yaşında kör bir genç. Gel de hayranlık duyma. Bugün çocuklarının doğru mesleği seçmesi için kafa yoran, araştıran, danışan, üzülen o kadar çok ana baba var ki. Onların çoğunun farkında olmadığı önemli bir şey var. Meslek seçimi yapacak olan gencin iç konuşması. Genç Gültekin'in iç konuşmasını yazdıklarından izleyelim.
Öyle ama nasıl bir yol izlemeliydim? İlkokulu bile bitirmeye fırsat kalmadan normal eğitim sisteminin dışına düşmüştüm. Körlerin normal okullarda devam ederek öğrenimini sürdürmesi görülmüş şey değildi. Zaten buna olanak tanınsaydı bile yurt içinde veya yurt dışında bir yüksek öğrenim kurumuna devam edebilmek için bir yıl ilkokulda, 3 yıl ortaokulda ve 3 yılda lisede geçirmem gerekmez miydi? Olacak şey değildi. 18 yaşımdaydım. Mümkün olduğu kadar kısa süre içinde yüksek öğrenime devam edebilecek düzeye ulaşmalıydım. Nasıl? Görenlerin dışarıdan bitirme sınavlarına girerek ilkokulu, ortaokulu ve liseyi bitirmeleri olanağı bulunduğunu biliyordum. Ama körler için bu kapı açık mıydı? Kapalıysa açmak için ne yapmalıydım? Dışarıdan bitirme sınavlarına girerek yüksek öğrenim görme olanağı yoktu. Yurt dışında bu olanağın bulunduğunu biliyordum. O sırada körlerin yurt içinde herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna devam ederek meslek sahibi olduğu da görülmemişti. Yurt dışına gidemezsem yurdumdaki hangi fakültenin kapısını açmaya çalışmalıydım? Danışacak kimsem yoktu.
Fırsat hazır olana gelir derler. Mithat Enç'i radyoda dinleyen genç Gültekin danışacak birini bulduğunu düşünerek ona mektup yazdı ve mektubuna cevap geldi.
Dışarıdan bitirme sınavlarına girerek üniversiteye devam etmek için gerekli diplomaları almamı tavsiye ediyor. Yurt dışında yüksek öğrenim görme olanakları bulunduğunu söylüyordu. Mektupta anlattıklarına bakılırsa o sırada İzmir'deki ilkokul diploması sağlayan, sağır dilsiz ve körler müessesesinden mezun olmuş bir kör de ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirme sınavlarına girmek için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurmuş. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu cebir ve geometri derslerinin kapsamına giren birkaç konuyu kör öğrencilerin o günkü koşullar altında öğrenemeyeceğini saptamış. Bunlardan birinin iz düşüm olduğunu anımsıyorum. Ve körlerin bu birkaç konudan sorumlu tutulmamak kaydıyla tüm derslerden görenler gibi sorumlu olarak dışarıdan okul bitirme sınavlarına girebileceklerine karar vermiş. Kısacası körlerin dışarıdan okul bitirme sınavlarına girmelerine herhangi bir engel yokmuş. Şu halde Talim Terbiye Kurulu'nun bu kararıyla körlere açılmış olan dışarıdan okul bitirme yolunu açmak için benim ayrıca uğraşmama gerek yoktu. Kararımı verdim. Zaman yitirmeden dışarıdan bitirme sınavlarına girerek herhangi bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek için gerekli diplomaları alacak, sonra da yurt içinde veya dışında kendime uygun bir yüksek öğretim kurumuna normal bir öğrenci olarak devam etmek için elimden geleni yapacaktım.
Artık hedef belirlenmişti. 1945 yılı sona ermek üzereyken genç Gültekin, eğitim sisteminin basamaklarını birer birer tırmanmaya karar vermiş biri olarak ilkokulu dışarıdan bitirme sınavına girmek için formaliteleri tamamladı. 1946 yılının başında bir ilkokul müfettişi ile iki öğretmenden oluşan bir sınav komisyonu tarafından oldukça basit gelen bir sınava tabi tutuldu ve 19 yaşında ilkokul diplomasına kavuştu. İlkokul diplomasını alırken içinde bir burukluk vardı. İlkokula 1934 yılında girmişti. Her şey yolunda gitseydi bu diplomaya 1939 yılının Haziran ayında kavuşmuş olacaktı. Ama artık sizin de anladığınız gibi o bu tür duygulara kendini kaptırarak, kendine acıyarak harcayacağı ne zamanı ne de enerjisi olan biriydi. Şimdi atacak yeni adımları vardı. Bu adımları atarken karşısına engeller çıkacağının farkındaydı. Hangi adımları atması gerekiyordu? Önce ortaokul sınavlarına geçecek, sonra liseyi dışarıdan bitirecekti. Daha sonra olgunluk sınavı vardı. İçinde oluşan kaygı ve karamsarlıkta ona yol gösterecek ilkeyi Mithat Enç vermişti. Karşılaşabileceğin güçlüklerin hepsini birden daha işin başındayken düşünmeye kalkışma. Sırası geldikçe her biriyle teker teker uğraşarak başa çıkarsın. Bir plan ve strateji insanı olan Gültekin oturdu, kendine şöyle bir plan yaptı.
Ortaokul derslerini iki gruba ayıracak, birinci gruptaki derslerin sınavlarına 1946 yılının Eylül döneminde, ikinci gruptaki derslerin sınavlarına 1947 yılının Haziran döneminde girerek ortaokulu bitirecektim. Lise derslerini de yine iki gruba ayıracak, birinci gruptaki derslerin sınavlarını 1947 yılının Eylül döneminde, ikinci gruba giren derslerin sınavlarını ve olgunluk sınavlarını 1948 Haziran döneminde verecektim. Herhangi bir nedenle bir dönemlik gecikme olursa, deyim yerindeyse yedekte 1948 yılının Eylül dönemi vardı. Bu planı uygulayabilirsem 1948-49 öğretim yılı başında üniversiteye girmeye hazır olacaktım.
Onun yitirecek zamanı yoktu. Yoğun bir çalışma dönemine girdi. Gecesini gündüzüne katıyor, çalışıyor, ailesi de bu durumu izliyordu.
Gecemi gündüzüme katarak çalışmakta olduğumu gören babam, ''Oğlum bu kadar kendini yoracak ne var, ne acele ediyorsun? Ben sağken çalışarak para kazanmaya ihtiyacın yok, benden sonra da kardeşlerim var.'' demez mi? Sertçe bir çıkış yaptım. Kardeşlerim de olsa başkalarının eline bakamam, bir an önce kendi ayaklarımın üstünde durabilecek bir meslek edinmeliyim. Anlaşılıyordu ki yakın çevremdekiler bile bir gün gelip benim kendi ayaklarım üzerinde durabileceğimi pek ummuyorlardı.
Günlük yaşamımda karşılaştığım olaylardan sonra kafama bazı fikirler üşüşür ve kitaplarım için düşündüklerimi en iyi özetleyen bir başlığı tasarlarım. Bu kitap başlıklarından biri de dilenciliktir. Toplumumuzda dilenciliğin değişik türlerinin yaygın olduğunu düşünüyorum. Bence dilencilik, kişinin hak etmediği bir şeyi karşılığını vermeden istemesidir. En bilinen dilencilik türü para dilenciliğidir. Ama zaman ve bilgi dilenciliği de yaygın. Çevremde doktor ve avukatlardan hemen yararlanmak için sosyal ortamları ve ilişkileri kullanan çok sayıda insan gördüm. Ve bu kişilerin aklının ucuna gelmiyor o an dilencilik yaptıkları. Eminim Gültekin'in babasının da aklının ucuna gelmemişti oğlunu dilenci durumuna soktuğu. Ama görüyorsunuz, o bir savaşçı, başkalarının eline bakmadan özgürce bir yaşamı kendisine tek seçenek olarak görüyor ve böyle onurlu bir yaşamın temellerini atmaya çalışıyordu.
Ortaokulu bitirme sınavlarına Aydın Ortaokulu'nda girdim. Planladığım gibi 1947 Haziran'ında ortaokulu bitirdim. O sırada Aydın'da lise yeni açılmıştı. Son sınıf henüz yoktu. Bu nedenle lise bitirme sınavlarına başka bir kentte girmeliydim. Ankara Gazi Lisesi'ni seçtim. Sınavların bir kısmına 1947 Eylül döneminde, geri kalanına da 1948 Haziran döneminde girerek liseyi de bitirdim ve ardından hemen olgunluk sınavlarını vererek üniversiteye başvurmak için gerekli tüm diplomalara sahip oldum. Diplomaların hepsinin derecesi pek iyiydi. Bu başarı düzeyinde kendime övünme payı çıkarmak için söz ediyorum sanılmasın. Başarı düzeyimi açıklamamın iki amacı var. Birincisi, körlerin de sınavlarda en yüksek başarı düzeyine erişebileceklerini gösteren bir örnek ortaya koymak. İkincisi ise bazı okuyucularımın kafasını kurcalayabilecek bir kuşkuyu gidermeye çalışmak. Körlerin neleri, ne ölçüde başarabilecekleri hakkında toplumumuzda yerleşmiş görüş, hala o denli kuşku ve güvensizlikle dolu ki bazı okuyucularım sınavlarda ayırtmanların acıma duygularının etkisi altında kalarak bana geçer not vermiş olacaklarını düşünebilirler. Böyle hareket etseler de başarı derecesini pek iyiye çıkaracak kadar yüksek not vermeleri beklenebilir miydi? 5 veya 6 vermeleri bol bol yeterdi. Ayırtmanlar görevlerini gereği gibi yapmakta çok titiz davrandılar. Körlüğümün etkisiyle hoşgörülü davranılmadığına ilişkin bir anımı aktarmak istiyorum. Ortaokul coğrafya sınavında sorulan tüm soruları en iyi biçimde yanıtlamıştım. 10 numara vereceklerinden emindim. Sonuçlar bildirildiği zaman coğrafyadan 9 aldığımı gördüm. Bunun nedenini daha sonra bir ayırtman bana açıkladı. Ayırtmanlardan ikisi 10 verilmesini önermiş. Üçüncü ayırtman beni harita üzerinde yoklayamadığını ileri sürerek 9 verilmesinde direnmiş. O ayırtman aynı zamanda müdür yardımcısıydı. Bunun da etkisiyle olacak ki notum 9 olarak kararlaştırılmış. Oysa bu harita üzerinde yoklanamayışı benim kusurum değildi. O günkü koşullarda kabartma haritalar sağlanamıyordu. Aynı sınava günümüzde girseydim kabartma haritalarım olurdu. Onların üzerinde istedikleri yerleri rahatlıkla bulup gösterebilirdim. Bu olay elimde olmayan olanaksızlıklar karşısında bile ayırtmanların hoşgörü göstermediklerini ortaya koymaya yeter sanırım. Sınavlarda körlükten doğan herhangi bir güçlükle karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Yazılı sınavlarda görenlerle birlikte sınav salonuna giriyordum. Kabartma yazı makinemle normal yazı makinemi koyabilmem için beni ayrı bir masaya oturtuyorlardı. Bir ayırtman soruları bana dikte ediyor, ben de kabartma yazı makinemle yazıyordum. Yanıtları yazmak için normal daktilo makinemi kullanıyordum. Sözlü sınavlara girmek için katılacağım sınavın programdaki gününde okula gidiyor, dışarıdan bitirme sınavlarına katılacak olan görenlerle bir arada sıramın gelmesini bekliyordum. Sıram geldiğinde sınav odasına giriyordum. Ayırtmanlardan birinin yardımıyla soru torbasından sınav soruları çekiyor, bir iskemleye oturup çektiğim soruları kabartma yazıyla not ediyor, benden önce girmiş öğrenci yanıtları verirken ben bu soruların yanıtlarını düşünüyordum. Sonra da sınavı biten öğrencinin boş bıraktığı iskemleye geçip yanıtlarımı vermeye başlıyordum. Yanıtlarım bitince de herkes gibi sınav odasından çıkıyordum.
Bu süre içinde o günün sınavlarına, öğretmenlerine kayırmasız ayırmasız herkese hak ettiği notu vermeyi amaçlayan bir sistemin işleyişine tanık oluyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun temellerinde emekleri geçmiş insanların görevlerini kişisel bütünlük içinde yaptıklarını gözlemliyoruz. Coğrafya notu konusunda olduğu gibi bana biraz fazla sert ve empatiden yoksun bir yaklaşım olarak görünse de onların görevlerini dürüstlükle yaptıkları konusunda bir kuşkum yok. Gültekin Bey'in sıfırcı ne olarak bilinen bir öğretmenle ilgili anısını ilginç buldum.
Ankara'daki Gazi Lisesi'nde sıramı beklerken öteki öğrencilerden biri, "Sınava girecek başka okul bulamadın mı? İçerideki ayırtmanlardan biri sıfırcı ne? Haberin olsun." demişti. Ben de, "İyi hazırlanan birisinin hak ettiği notu almasına sıfırcı öğretmenler bile engel olamaz." deyip geçmiştim. Sıram gelince içeri girdim. Tüm soruları dolu dolu yanıtladım. Odadan çıkmak üzere ayağa kalkacağım sırada bir ayırtman yanıma sokuldu. "Ben kimya öğretmeni ne?" diyerek kendini tanıttı ve devam etti. 10 numarayı hak ettiniz. Şimdi size bir soru daha sormak istiyorum. Vereceğiniz yanıt ne olursa olsun notunuz değişmeyecek. Sadece merak ediyorum. Bakalım bu konuyu biliyor musunuz?" Benden temel gazları anlatmamı istedi. Bu konu kimya kitabının en sonundaydı. O zamanlar çok yeni bilgiler sayılan atom yapılarıyla ilgili bilgiler bu konunun içinde yer almıştı. Temel gazlar konusunu tam olarak anlattım. Artık benim gerçekten iyi hazırlanmış olduğumdan emin olmuştu. Başarımdan dolayı beni kutladı ve odadan çıkmama yardım etti. Dışarıda bana sıfırcı ne diye söz ettikleri bu öğretmen aslında sıfırcı değildi. Öğrencilerin rastgele konuları çalışıp şans eseri not almalarını istemeyen, iyi yetişmelerinden sorumlu olduğuna inanan bir öğretmendi besbelli.
Genç Gültekin, alnının teriyle kazandığı diplomaları koltuğunun altında üniversite öğrenimine kendini hazır hissediyordu. Yapabileceğine inanıyor, kendine güveniyordu. Girişiyor, çalışıyor, tanışıyor ve gelişimi için gerekli tüm adımları uygun gördüğü ortamlarda atıyordu. Ankara'ya halasını ziyarete gittiğinde orada British Council'in Türkiye merkezine de uğradı.
Aydın'da İngilizce kurslarına devam ettiğim sırada tanıştığım başkan Mr. Grand'e bir nezaket ve teşekkür ziyaretinde bulunmak ve de İngiltere'de öğrenim görmemi sağlayabilecek burs olanakları hakkında bilgi edinmek istedim. Başkan beni çok iyi karşıladı. Bu ziyaretim sırasında Profesör Gatenby ile tanıştırıldım. Profesör, Dil Tarih Fakültesi'nde öğretim üyesiymiş. Onunla söyleşirken Türkiye'de okuyacak kabartma kitap bulamadığımdan da söz ettim. Londra'da bulunan Royal National Library for the Blind adını taşıyan zengin bir kütüphane bulunduğunu, isteyen körlere buradan ödünç kitap gönderileceğini söyledi. İstersen bu kütüphaneye üye olmamı sağlayabilirmiş. Çok memnun olurum dedim. Nereden buldu bilemem. Hemen bu kütüphanenin üyelik kartını getirdi. Benim için dolduruverdi, imzaladım. Kendisi de beni üyeliğe tavsiye eden kişi olarak kartı imzaladı ve o kütüphaneye gönderilmek üzere alıkoydu. Bir süre sonra Royal National Library for the Blind'dan okumak isteyeceğim kitapları seçmem için birkaç katalog gönderildi. Seçim listemi hazırlayıp postaladım. Bu listeden o sırada ellerinde bulunan kitabı yolluyorlar, onu okuduktan sonra geri gönderince bir başka kitap geliyordu. Bitmek tükenmek bilmeyen bir kabartma kitap hazinesinin kapısı açılmıştı. Hemen belirteyim ki o tarihten bugüne geçen 54 yıl boyunca bu kapı hep açık kaldı. Ekonomi, sosyoloji, tarih, psikoloji, parapsikoloji, felsefe, politika, hukuk, edebiyat dallarında birçok ünlü yazarın yapıtlarını okuma fırsatı buldum. Londra'daki Royal National Library for the Blind'ın ödünç kitap servisi sayesinde okuduğum kitaplar arasında Yaşar Kemal'in İnce Mehmet ve Yerdemir Gökbakır romanlarının İngilizce çevirileri bile vardı. Bu yazarımızın yapıtlarını İngilizce olarak ve de yabancı bir ülkenin kütüphanesinden sağlayarak okurken içim burkulmadı diyemem. Acaba bir gün gelecek, yurdumuzda Türkçe kabartma kitapları ödünç alabileceğimiz bir kütüphaneye kavuşacak mıydık? Körler için hazırlanan kabartma kitaplar Avrupa ülkelerindeki posta kuruluşları tarafından ücretsiz taşınıyordu. PTT'nin posta tarifesinde ise bu kitapların posta ücreti olarak az da olsa bir ücret belirlenmişti. İlk olarak bana ödünç gönderilen 5 cilt kitabı geri göndermek için Ankara'da Ulus'ta bulunan PTT şubesine gittim. Özel torbalar içinde bulunan bu kitapları memura teslim ettim. Özel tarifeyi bildiğini sanarak herhangi bir uyarıda bulunmamıştım. Memur kitapları tarttıktan sonra ödenecek posta ücretini bildirdi. 70 lira ödemem isteniyordu. O günkü fiyatlarla 70 liraya 28 kilo et alınabilirdi. Bir yanlışlık yapıldığını, kabartma kitaplar için özel tarife bulunduğunu söyleyince memur ücret tarifesini gözden geçirmeye başladı. Buldum, kilo başına 2 kuruş posta ücreti ödenecekmiş dedi. Posta ücretinin bu denli az oluşuna biraz şaşmış gibiydi. Kitap paketlerini yeniden tarttı, kitapların ağırlığı 12 kilo. Buna göre 24 kuruş posta ücreti ödenecek dedi ve devam ederek kendi görüşünü açıkladı. Tartmakla uğraştığımıza değmez, hiç ücret alınmasa daha iyi. Tabii o zamandan beri bu özel posta ücreti de öteki posta ücretleri gibi artırılıyorsa da normal posta ücretlerine oranla düşük. Yine de tüm uygar ülkelerin kabul ettiği ücretsiz taşıma ilkesi henüz PTT tarafından benimsenmiş değil. Benim okuyup geri göndermekte olduğum kitaplardan posta ücreti alındığı Londra'daki kütüphanenin görevlilerinin dikkatini çekmiş. Birkaç ay önce bana kütüphane müdürünün gönderdiği bir yazıda kabartma kitapların ücretsiz taşındığı belirtilerek benim kendilerine geri yolladığım kitaplar için neden posta ücreti ödediğim soruluyordu. Gerçekten de ücretsiz taşıma ilkesinin Türkiye tarafından da benimsenmesinin zamanı geldi de geçiyor. Avrupa Birliği'ne katılma hazırlıkları yapanların bunu da unutmayacaklarını umarım.
Öğreneceğimiz çok şey var. Öğreneceğimiz çok şey varın tümünü uygarlaşma ve çağdaşlaşma başlığı altında toplayabiliriz. Gültekin Yazgan bir öncü, onun sayesinde bu toplumun kör bir vatandaşı olarak bir gelecek oluşturmaya çabalarken ona nelerin yardımcı olduğunu, nelerin ket vurduğunu gözlemleyebiliyoruz.